Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hollywood'da siyahiler.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın sinema dünyasında siyahilerin konumu ve uğradıkları ırkçılığı ve ayrımcılığı konu alan Hollywood'da Siyahiler başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Şimdi 26 bölümden oluşan sohbetimizin 15. bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Değerli dostlar, bugünkü sohbetimizde geçen bölümde ele aldığımız Solomon Northup'un yaşamını konu alan 12 Yıllık Esaret adlı filmi irdelemeye devam etmek istiyoruz. 12 Yıllık Esaret adlı filmi Steve McQueen yönetti ve 2012 yılında Hollywood ekranlarında seyircileriyle buluştu. Filmin senaryosu ise Solomon Northup'un aynı adı taşıyan kitabından esinlenerek yazıldı. Filmin süresi 134 dakika. Bu film 187 milyon dolar sattı. Filmin ana teması Solomon Northup'un hayatıdır.
Geçen bölümde anlatıldığı üzere 1841 yılında Solomon Northup özgür bir siyahiydi. Eşi ve çocukları ile birlikte New York'un Saratoga bölgesinde yaşıyordu. Solomon viyolaç olarak geçimini sağlıyordu. Bir gece Solomon iki beyaz tarafından ve bir konservatuarlı adıyla kandırılır ve iki beyazla birlikte Washington'a gider. İki şer beyaz Solomon'u sarhoş ederek bayılttıktan sonra köle olarak satar. Northup kendine geldiğinde elini kolunu zincirde bulur. Solomon serbest bırakılmasını ve ailesinin yanına geri dönmek istediğini söyler. Fakat beyazlar onun özgürlüğünü elinden alır ve bir köleye dönüştürür.
Solomon Northup, Amerika'nın güneyinde New Orleans kentinde bir pamuk tarlasına götürülür. Northup, New Orleans kentinde ilkin William Ford adında bir beyaz tarafından satın alınır ve daha sonra borcunun bir bölümü olarak Edwin Epps'e verilir. Northup hayatının tam 12 yılını güneyli bir köle olarak çok zor şartlar altında ve birçok zorluğa katlanarak geçirir. Northup sonunda 1853 yılında köleliğe karşı olan Samuel Bass adında Kanadalı bir iş adamının yardımıyla esaretten kurtulur ve zaten baştan da sahip olduğu özgürlüğüne kavuşur.
Şimdi ele almak istediğimiz Gans Ford'un çiftliğinde bir sahnedir. Ford Platt ya da esas karakterimiz Solomon'u köle pazarından satın alıyor ve Louisiana'daki çiftliğine götürüyor. Ford, çiftliğinin kahyası Chopin ve marangozu da Tibbetts'tir. Solomon ya da Platt ise Ford'un çiftliğinde yavaş yavaş yeteneklerini göstermeye başlıyor. Filmin 35. dakikasında başlayan sahnede Platt, Chopin ve Tibbetts'e nasıl küçük bir tekne yaparak Ford çiftliğine uzanan ırmağın karşı kıyısına geçip çiftliğin ihtiyaç duyduğu şeylerin temin edilebileceğini anlatıyor. Ancak Platt'ın bu görüşü çiftliğin ihtiyacını karayolu üzerinden temin edilmesini savunan Tibbetts'in görüşüne aykırıdır. Bu sahnede kamera her üç karakteri dizlerinden başlarına kadar bir çerçevede gösteriyor.
Platt şöyle diyor: "Irmak içinde tekne kullanılabilecek kadar derinliği var. Hatta yük dolu bir tekne. Eğer çalışma yerimizle ırmağın sonuna kadar uzanan yolu tekne ile kat edersek, yol karaya göre birkaç mil daha kısalır. Bence bu yöntemle nakliyat bedeli düşer." Tibbetts şaşırmış bir şekilde şöyle diyor: "Yani tamamen düşecek." Platt şöyle diyor: "Eğer ırmak kullanılırsa evet." Tibbetts şöyle diyor: "Sen mühendis misin, köle misin?" "Mühendis mi, köle mi?" Chopin şöyle diyor: "Bırak konuşsun." Tibbetts şöyle diyor: "Bu sadece bir plan. Birçok mühendis bu planı döktü fakat ırmak çok dar. Plat şöyle diyor. Ben hesapladım. Irmağın en dar yerinde eni 3,5 metre. Bir teknenin geçebileceği kadar geniş. Kölelerden bir grup bunu yapabilir. Tibet şöyle diyor. Sen nakliyattan ne anlarsın? Plat şöyle diyor. Champlain kanalının onarımında işçiydim. Gelirimle 3 kişiyi de işe almıştım ki bana yardım etsinler. Champlain göletinden Trava'ya büyük teknelerle nakliyat işine girmiştim. Chaipin Tibet'e dönerek şöyle diyor. İtiraf etmeliyim ki ben etkilendim. Hatta sen etkilenmemiş olsan bile. Chaipin Plat'a dönerek şöyle devam ediyor. Bir takım topla, bakalım ne yapacaksın? Plat birkaç köleyi yanına alarak küçük bir tekne yapıyor ve ırmağı geçmeyi başarıyor. Bu durum ve benzer durumlar Tibet'in kıskançlığını ve öfkesini tetikliyor.
Bu sahnede kamera diğer birçok sahne gibi hareketsiz ve sabittir. Sabit görüntü, muhataba hareketsizlik, değişmemek ve çaresizlik, siyahilerin önceden yazılan kaderi ve takdiri olduğunu telkin ediyor. Yine bu sahnede Chaipin ve Tibet'in Plat'a karşı davranışı da Tibet gibi bazı beyazların siyahilere karşı düşmanlığı, zati ve Chaipin gibi bazı beyazların davranışı ise maslahat icabı olduğu gizli bir şekilde telkin edilmeye çalışılıyor. Her türlü eşitsizlikle dolu olan kölelik düzeninde siyahilerin kendi yeteneklerini ortaya koyma fırsatları çok kısıtlıdır. Ve serik sayıda fırsat da Chaipin gibi beyazların kişisel çıkarları doğrultusunda durmaktadır. Oysa beyazların büyük çoğunluğu siyahilerin yeteneklerinin ortaya çıkmasına karşıdır.
Bu filmden sizler için seçtiğimiz bir başka sahne filmin 101. dakikasında başlıyor. Efendi Ford çiftliğinde Tibet'in kıskançlık ve kibir duygusu ile Plat'ın yeteneği arasındaki sürtüşme şiddetleniyor. Tibet, Plat'ı öldürmek istiyor ve Ford, Plat'ı borcu yüzünden Efendi Epps adında kötü birine vermek zorunda kalıyor. Bir gün ırkçılığa karşı olan Bas adında Kanadalı bir iş adamı Epps'in çiftliğine geliyor. Bas Epps'le ırkçılık konusunda tartışıyor ve Plat da bu tartışmayı izleyerek dinliyor.
Bas şöyle diyor. Sen şu sıcak havada beni kaygediyorsun, oysa işçilerinin durumu daha kötü. Epps şöyle diyor. İşçilerin durumu mu? Bas şöyle diyor. Şartları çok ağır. Epps şöyle diyor, daha neler? Bas şöyle diyor, Bay Epps, bu şartlar tamamen yanlış. Epps şöyle diyor, bunlar bana yardım etmek için istihdam olmadılar ki, bunlar benim malım. Bas şöyle diyor, bu sözleri onurla mı söylüyorsun? Epps şöyle diyor, bir gerçek olarak söylüyorum. Bas şöyle diyor, şu kölelik kanununda hiç adalet ve insaf yok. Ama ilginç bir sorunun gündeme gelmesine sebep oldunuz. Madem söz buraya geldi, söyleyin sizin siyahilerin üzerinde ne hakkınız var ki? Epps şöyle diyor, ne hakkı? Ben bunları satın aldım, parasını verdim. Bas şöyle diyor, tabii ki bunu yaptınız ve kanun da size siyahileri saklama hakkı vermiş. Ama kanundan özür dileyerek bu yalan. Diyelim ki onlar bir ben tekledi. Senin özgürlüğünü elinden aldı ve köle yaptı. Diyelim ki öyle oldu.
Epps alayla şöyle diyor. Bu konunun varsayılacak bir yanı bile yok. Bas şöyle cevap veriyor. Yasalar değişebilir Epps. Bu evrensel bir hakikat ve inançtır ve her zaman sabittir. Bu bir gerçektir. Saf ve sade bir hakikat. Eğer bir şey doğru ve iyi ise herkes için öyledir. Siyahla beyaz eşittir. Epps şöyle diyor. Beni bir zenciyle mi karşılaştırıyorsun Bas? Bas şöyle diyor. Ben sadece Tanrı açısından sizin aranızdaki farkın ne olduğunu soruyorum. Epps şöyle diyor. Bu bir beyazla bir hayvanın farkı nedir diye sormaya benziyor. Hayvanların şuuru ancak benim sahip olduğum şu zenciler kadardır. Buzz şöyle diyor. Dinle Epps, şu zenci dediklerin hepsi insan. Eğer onlar vahşi bir avuç hayvanla bir olacaksa, o zaman sen ve senin gibileri bunun hesabını vermelisiniz. Bir hastalık var Bay Epps, korkunç bir hastalık. Amerikan milletinin içine düşmüş ama bunun hesap verme günü de vardır. Epps şöyle diyor, şimdiye kadar senin gibi konuşmak ve başkalarının dinlenmesini isteyen birini görmedim. Beyazlarla siyahilerin eşit olduğu şeyleri söylüyorsun. Tabii biri seninle tartışmak isterse ama bu dediklerin doğru değil, kesinlikle böyle değil. Buzz ve Epps'in tartışmasını dikkatle dinleyen Platt, Buzz'ın kölelik karşıtı eğilimini fark ediyor ve filmin devamında ona hayatını anlatıyor ve daha sonra da onun yardımıyla Efendi Epps'in çiftliğinden kurtuluyor.
Bu sahnenin yorumunda beyazların Buzz gibi seyrek sayıda beyazın köleliğe inanmadığını fakat Epps gibi çoğu beyaz insanın siyahilerle beyazların eşit olmadığına inandığını söyleyebiliriz. Gerçekte beyazlar arasında renkli derillere karşı insan gibi davranan dürüst ve iyi insanlar da vardır. Gerçi bu tür insanların sayısı azdır fakat yine de efendi geçinen beyazların düşüncelerini etkileyebilmekte ve siyahilerin özgürlüğe kavuşmalarına yardım edebilmektedir. 12 yıllık Esaret adlı film genelde kölelik düzeni insaflı bir şekilde yaklaşarak bu düzeni reddediyor. Bu filmde zayıf siyahilerin yanında güçlü ve zeki siyahilerin de bulunduğu anlatılıyor. Ve yine kötü beyazların yanında insan gibi davranan beyazlar da gösteriliyor. Bu film siyahilerin karakterinden çok boyutlu bir rivayet anlatıyor.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın sinema dünyasında siyahilerin konumu ve uğradıkları ırkçılığı ve ayrımcılığı konu alan Hollywood'da Siyahiler başlıklı sohbetimizin 15. bölümünün de sonuna geldik. Esen kalın.